Ayrım 9, 10. Salı. Evlilik üzerine konuşuyoruz. Mori'ye tanışması için bir ziyaretçi getirdim. Karım. İlk gelişimden beri soruyordu. Cenin ile ne zaman tanışacağım, onu ne zaman getireceksin? Her seferinde bir engel çıkmıştı ki, ta ki bir gün öncesine, birkaç gün öncesine kadar. Nasıl olduğunu öğrenmek için aramıştım. Mori'nin telefona gelmesi bir hayli zaman aldı. Telefona geldiğinde ise ahizeyi kaldıracak gücü olmadığından bir başkasının ahizeyi tuttuğunu anladım. Merhaba diye soluklandı. İyi misin koç? Soluk verişini duydum. Mitch, bugün koç için iyi bir gün değil. Uyku saatleri bir hayli kötü geçiyordu. Artık her akşam oksijen tüpüne bağlanıyordu ve öksürük krizleri korkunç bir hal almıştı. Bir öksürük nöbeti aralıksız bir saat kadar devam edebiliyordu. Öksürüğün kesilip kesilmeyeceğini bilmek de imkansızdı. Hep hastalık ciğerlerine indiğinde öleceğini söylerdi. Ölümün ne kadar yakın olduğunu düşününce tüylerim diken diken oldu. Salı günü görüşürüz dedim. Salı günü daha iyi hissedersin kendini. Mitch, efendim, karın yanında mı? Hemen yanımda duruyordu. Telefonu ona versene, sesini duymak istiyorum. Ben, sezgisel nezaketi benden çok daha fazla bir kadınla evliyim. Mori ile tanışıklığı olmamasına karşın ahizeyi kaptı. Yerinde ben olsam kafamı hayır anlamında sallar ve burada değilim, burada değilim diye fısıldardım. Ve birkaç dakika içinde üniversiteden beri arkadaşlarmış gibi koyu bir sohbete girdiler. Tek duyduğum bizim taraftaki, evet, Mitch söz etmişti, çok naziksiniz gibi sözler olmasına karşın bunu seziyordum. Telefonu kapattı ve bir dahaki sefer ben de geliyorum dedi. Ve geldi. Morning ofisinde şezlongunun çevresinde oturuyorduk. Mori kendi tanımıyla zararsız bir flörttü ve Jenny'nin varlığı öksürüğü yüzünden durmak zorunda kaldığında ya da tuvalet molalarından sonra Morning yeniden taze bir enerjiyle sohbete dönmesini sağlıyordu. Jenny'nin yanında getirdiği evlilik fotoğraflarımıza baktı. Jenny, Detroit'li misin? Evet dedi Jenny. 40'lı yılların sonunda bir yıl kadar Detroit'te öğretim görevlisi olarak tanıştım. Oraya dair komik bir öyküyü hatırladım şimdi. Burnunu silmek için konuşmasına ara verdi. Kağıt mendille çok fazla uğraşınca mendili ben tuttum ve Mori cılız bir şekilde mendilin içine sümkürdü. Aynen bir annenin çocuğuna yaptığı gibi mendille hafif bastırarak burnunu sildim. Teşekkürler Mitch. Jenny'ne döndü ve kendisi benim yardımcım dedi, beni kastederek. Jenny gülümsedi. Her neyse, işte öykü. Üniversitedeki bir grup sosyolog, aralarında bir cerrahın da bulunduğu diğer üniversite çalışan sonrası cerrah olan Mori. Derslerinden birini ziyaretçi öğrenci olarak girip seni çalışırken izlemek isterim dedi. Tamam dedim. Ve bir gün dersime girdi ve beni izledi. Dersin sonunda peki beni çalışırken izlemeye ne dersin? Bu akşam bir ameliyata gireceğim. Nezaket gereği tamam dedim. Hastaneye gittik. İyice temizlen. Bir maske tak ve bir önlük giy. Kendimi ameliyat masasının başında doktorun yanında durdum. Masada kalçadan aşağısı çıplak bir kadın yatıyordu. Neşter aldı ve cırt. Aynen böyle işte cırt ve Mori parmağını havaya kaldırdı ve boşlukta çevirdi. Kafam böyle dönüyordu. Bir an için bayılacağımı zannettim. Her yer kan içindeydi. Korkunç. Yanımda duran hemşire sordu. Sorun ne doktor? Ben kahrolası bir doktor değilim. Beni hemen buradan cükşür çıkartın diye haykırdım. Kısıtlı nefesine karşın Mori dahil hepimiz çılgın gibi gülüyorduk. Haftalardır Mori'yi ilk kez öykü anlatırken görüyordum. Ne kadar garip diye düşündüm. Zamanında bir başka hastaya bakarken bayılacak gibi olan bu adam kendi durumu konusunda inanılmaz bir güçlülük örneği sergiliyordu. John Connie kapıyı vurdu ve öğle yemeğinin hazır olduğunu söyledi. Benim sabah Bread and Circus mağazasından alıp getirdiğim havuç çorbası, mücver ya da Yunan makarnası değildi öğle yemeği. Yiyeceklerin en yumuşaklarını seçsem de Morin'in onları çiğneyip yutacak gücü yoktu artık. Genellikle sıvı gıdalar, yanında da ezilmiş, hazmı kolay olsun diye iyice yumuşatılmış bir parça kurabiye yiyebiliyordu. Charlotte yiyeceği her şeyi mutfak robotundan geçirmek zorundaydı artık. Kamışla içiyordu. Hala her hafta yiyecek alışverişimi yapıp geliyor. Elimdeki poşetleri ona göstermek için içeriye elim kolum dolu giriyordum. Bunu sadece elimdekileri gördüğünde yüzünde beliren ifade için yapıyordum. Buzdolabını açtığımda ise büyük bir plastik kap yığınıyla karşılaşıyordum. Sanırım bir gün gene birlikte gerçek bir öğle yemeği yiyeceğimizi, Morin'in ağzındaki lokmayı beceriksizce çiğnerken konuşmaya devam etmesini, yemek parçacıklarının ağzından etrafa saçılmasını seyredeceğimi düşünüyordum. Bu aptalca bir ümitti. Evet, Jenin, dedi Mori. Jenin gülümsedi. Çok hoşsun. Bana elini ver lütfen. Jenin elini uzattı. Mitch profesyonel bir şarkıcı olduğunu söyledi. Evet, dedi Jenin. Mükemmelmişsin söylediğine göre. Utangaçça gülümsedi. Hayır, hiç öylesine söylemiştir. Mori kaşlarını kaldırdı. Benim için bir şarkı söyler misin? Chen'in ilk tanıdığımdan günden bu yana birçok kişinin ona bu soruyu sorduğuna tanık olmuştum. İnsanlar ekmek parası için şarkı söylediğini duyunca hemen bize bir şarkı söyler misin derdi. Utangaç ve mükemmeliyetçi bir insan olan Chen'in hiçbir zaman bu isteği yerine getirmez, kibarca reddederdi. Yine böyle olacağını düşünürken aniden Chen'in şarkıya başladığını duydum. Sadece düşüncem bile yetiyor unutmam için yapmayı. Herkesin yapması gereken o sıradan işleri. Chen'in 1930'lu yıllarda Ray Noble tarafından yazılmış bu şarkıyı Morin'in gözlerinin içine tatlı tatlı bakarak söylüyordu. Morin'in duygularını hep saklı tutmayı başaran kişilerin kabuğunu kırma yeteneğine bir kez daha hayran kalmıştım. Mori, müziği iyice özümseyebilmek için gözlerini kapattı. Karımın sevgi dolu sesi odayı doldurdukça Mori'nin yüzüne ay gibi bir gülümseme yerleşti. Vücudu bir kum torbası gibi katı ve hareketsizdi. Ama Mori sanki onun içinde dans ediyor gibiydi. Yüzünü her çiçekte görüyorum. Gözlerini gökleri süsleyen yıldızlarda. Sadece senin düşüncen, sadece seni düşünmek sevgilim. Chen'in şarkıyı bitirince Mori gözlerini açtı ve yanaklarından damlalar süzüldü. Kim bilir kaç kez karımı şarkı söylerken dinlemişimdir. Ama hiçbir zaman onu Mori'nin o anda duyduğu gibi duyduğumu sanmıyorum. Evlilik. Tanıdığım hemen herkesin evlilikle ilgili sorunları vardı. Kimisi ona adım atmakta sorun yaşıyordu. Kimisi de ondan kurtulmakta. Benim kuşağımın insanın kendisini tek bir ilişkiye adamasına kuşkulu bir yaklaşım vardı. Düğünlere katılmaya, çifti kutlamaya, birkaç yıl sonra da damadı bir restoranda yanında arkadaşım diye tanıştırdığı genç bir kadınla görüp eşimden ayrıldığını duymuşsundur. Sözünü işittiğimde pek fazla şaşırmamaya alışmıştım. Niçin böyle sorunlar yaşıyoruz diye sordum Mori'ye. Ben Jen'le evlenme teklif etmek için 7 yıl beklemiştim. Acaba benim kuşağım önceki kuşağa nazaran daha mı temkinliydi yoksa daha mı bencil? Açık konuşmamı istersen senin kuşağına çok acıyorum dedi Mori. Bu kültürde sevgiyle örülmüş bir ilişkiye sahip olmak çok önemli. Çünkü kültürün kendisi bunu sağlayamıyor. Fakat günümüzün zavallı insanı ya bir sevgi ilişkisine giremeyecek kadar bencil ya da evlenmede acele ediyor ve 6 yıl sonra boşanıyor. Eşinde ne aradığını bilmiyor, kendinin kim olduğunu bilmiyor, kiminle evlendiğini nasıl anlayabilir? İç çekti. Profesörlük yıllarında birçok mutsuz çifte danışmanlık yapmıştı. Çok acı. Çünkü sevgi ilişkisi çok önemli. Özellikle de şu an benim içinde olduğum gibi durumlarda, çok iyi olmadığın zamanlarda bunun önemini anlıyorsun. Dostlar harikadır. Ama bütün gece öksürürken, uyuyamazken birisinin gece boyu yanında oturup telkinde bulunması, yardım etmeye çalışması gerektiğinde onlar yanımda olmayacaktır. Charlotte ile Mori öğrenciyken tanışmışlar ve 44 yıllık evliler. Onları birlikteyken seyrediyorum. Charlotte'ın odaya gelip ilaç saatlerini hatırlatmasını, boyun masajı yapmasını ya da oğullarından biriyle ilgili bir şey anlatmasını. Bir ekip gibi çalışıyorlar. Sessiz bir bakış diğerinin ne düşündüğünü anlamaya yetiyor. Mori'nin tersine Charlotte içe dönük bir insan ve Mori'nin ona çok saygı duyduğunu biliyorum. Bazen konuşurken bunu açıklamam Charlotte'ı rahatsız edebilir deyip konuyu sona erdirirdi. Mori'nin herhangi bir şeyden geri durduğu tek andı bu. Evlilikle ilgili şunu öğrendim. Sınavdan geçiyorsun. Kendini ve eşinin kim olduğu ortaya çıkıyor ve uyum sağlanıp sağlanamayacağı. Bir evliliğin yürüyüp yürümeyeceğini bilmenin yolu var mı? Mori gülümsedi. Hiç de o kadar basit değil mi hiç? Biliyorum. Yine de sevgi ve evlilikle ilgili doğru olduğunu bildiğim birkaç şey var. Eşine saygı duymuyorsan çok sorun çıkacaktır. Uzlaşmayı bilmiyorsan çok sorun yaşarsın. Aranızda olup biteni apaçık konuşamazsanız çok sorununuz olacaktır. Ve eğer hayatta ortak bir değerler kümeniz yoksa gene birçok sorun yaşanacaktır. Değerleriniz benzer olmalı. Ve önemli bir değer demiş. Evet, evliliğin önemine inanmaktır. Burnunu çekti ve bir an için gözlerini kapattı. Ben evliliğin yapılacak çok önemli bir şey olduğunu ve insanın bunu denemezse çok şeyden yoksun kalacağını düşünüyorum. Konuyu kutsal bir söz gibi inandığı bir şiire atıfta bulunarak bitirdi. Birbirinizi sevmezseniz yok olursunuz. Tamam, soruya gelelim diyorum Mori'ye. Güçlükle alıp verdiği nefesle inip çıkan göğsünün üstünde kemikli parmaklarıyla gözlüklerini tutuyor. Soru nedir? Diyor. Eyüp'ün kitabını hatırlıyor musun? İncil'dekini mi? Evet. Eyüp iyi bir adam ama Tanrı inancını denemek için ona eziyet çektiriyor. Evet, hatırlıyorum. Her şeyini alıyor. Evini, parasını, ailesini. Sağlığını da. Ona hastalık veriyor. İnancını denemek için. Evet, inancını denemek için. Niye merak ediyorsun? Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Mori katıla katıla gülmeye başlıyor. Titreyen elleri yana düşüyor. Bence, diyor Mori, Tanrı bu işi biraz abartmış. 11. Salı. Kültürümüz üzerine konuşuyoruz. Ona daha da hızlı vur. Mori'nin sırtını indirdim. Daha hızlı. Yeniden vurdum. Omuzların yakınına, şimdi daha da aşağı. Mori pijamalarıyla yatağına yan yatmış, başı yastığa gömülü, ağzı açık. Fizik tedavi uzmanı ciğerlerden zehrin nasıl boşaltılacağını gösteriyordu. Zehrin katılaşmaması ve nefes alıp vermenin rahatlaması açısından bu sık sık yapılıyordu. Senin her zaman bana vurmak için can attığını biliyordum zaten. Bembeyaz hale gelmiş sırtının yumruğunu indirdikçe evet evet diye şaka yapıyordum. Bu da ikinci sınıfta verdiğin 80 için. Güm. Hepimiz şeytan hemen yanı başımızdayken gelen o sinirli kahkahalara boğulmuştuk. Gerçekte ne olup bittiğini bilmesek, ölümden önceki son jimnastikti bu, çok sevimli bir sahne olurdu. Hastalıkta Morin'in teslim alacağı bir evreye girmiş, sonunda ciğerlerine inmişti. Hep boğularak öleceği kehanetinde bulunuyordu. Ben bundan daha kötü bir ölüm düşünemiyordum. Bazen gözlerini kapatıp havayı sanki denizden demir çekiyormuş gibi yavaş yavaş ağız boşluğuna ve burun derinliklerine çekmeyi denerdi. Ekim ayının ilk haftalarıydı ve dışarıda serin bir hava vardı. Westnilton'da yapraklar bahçelerin köşelerine toparlanmıştı. O gün fizik tedavi uzmanı biraz daha erken gelmişti. Genelde hemşireler ya da uzmanlar geldiğinde ben onların rahat çalışabilmeleri için ortadan kaybolurdum. Fakat haftalar geçtikçe ve zamanımız daraldıkça fiziksel utanç gibi şeylere hemen hemen hiç aldırmaz olmuştum. Orada olmak istiyordum. Her şeyi gözlemlemek. Bunlar benim kişiliğime ters şeylerdi. Ama son aylarda Morne'nin evinde olanların hangisini olağan koşullarda benim yaşamımda olacak şeylerdi ki? Uzman, Morne'nin sırtına vururken tıkanıklığın yavaş da olsa çözüldüğünü hissedip hissetmediğini soruyordu. Ara vermek istediklerinde denemek isteyip istemediğimi sordu. Evet dedim. Morne'nin kafası yastığa dayalı gülümsedi. Çok sert tutma lütfen. Ne de olsa Morne'nin tekiyim. Aynen uzmanın anlattığı gibi yaptım. Yumruklarımı vücudunda gezdirerek sırtını ve yanlarını yumrukladım. Koşullar ne olursa olsun yatakta yatıyor olmasından nefret ediyordum. Son aforizması sürekli kulaklarımda çınlıyordu. Yatağa düştüğün zaman bil ki öldün. Yan yatıp ayaklarını karnına çekmişti. Vücudu bir erkeğinkinden çok bir çocuğu andırıyordu. Teninin beyazlığı, beyaz tüylerini, kollarını, incecik ve çaresizce sarkışını görüyordum. Vücudumuzu şekle sokmak, ağırlık kaldırmak, şınav çekmek için ne kadar çok zaman harcadığımızı düşündüm. Ne olursa olsun doğa sonunda onu elimizden alıyordu. Gösterildiği gibi Mori'nin kemiklerinin üzerindeki deriye parmağımla sıkıca bastırarak masaj yaptım. Onun sırtına darbeler indiriyordum ama aslında içimden şiddetle duvarlara vurmak geliyordu. Mitch diye nefes arasından konuştu. Sırtına şiddetli vurduğum için ses titrekti. Ne var? Ben sana ne zaman 80 vermiştim? Mori insanların doğuştan iyi olduğuna inanırdı. Ama sonradan ne hale geldiklerini de görmüştü. İnsanlar sadece bir tehdide maruz kaldıklarında kabalaşırlar dedi. Aynı gün daha sonra. Ve bunu yapan da bizim kültürümüz ve ekonomik sistemimizdir. Bir işi olan insanlar bile bizim ekonomimizde tehdit altındadır. Her an işini kaybedebilir. Ve insan tehdit edildiği zaman sadece kendini düşünmeye başlar. Parayı tanrılaştırır. Tüm bunlar kültürün birer parçasıdır. Nefesini bıraktı. Ve bu yüzden ben bu kültüre inanmıyorum. Başımı salladım ve elini sıktım. Artık sürekli el ele oturmaya başlamıştık. Bu da yeni bir şeydi benim için. Daha önce olsa beni utandırabilecek, hatta iğrendirebilecek şeyler Mori ile günlük hayatın bir parçası haline gelmişti. Mori'nin içindeki tüpe bağlı sonda torbası vücudumdan çıkan yeşil sıvıyla dolu, yerde ayağımın ucunda duruyordu. Birkaç ay önce midemi bulandıracak bu görüntü şimdi beni hiç etkilemiyordu. Mori tuvaletini yaptıktan sonra odaya yayılan koku da beni rahatsız etmez olmuştu. Tuvaletin kapısını ardından kapatılmak ya da havayı değiştirebilmek için bir sprey sıkacak lükslere de sahip değildi Mori. Yatığı oradaydı, çalışma masası da oradaydı. Artık hayatı bu minik odadan ibaretti. Eğer benim hayatım böyle bir üçgene sıkışmış olsaydı, ben de bundan daha iyi kokmasını sağlayamazdı. İşte, kendi alt kültürünü yaratmakla ne demek istediğim buydu dedi Mori. İçinde yaşadığım toplumun tüm kurallarını yok saymak demek istemiyorum. Mesela ben sokağa çıplak çıkmıyorum. Kırmızı ışıkta geçmiyorum. Küçük şeyler yerine getirmek sorun değil. Ama ben daha büyük şeylerden söz ediyorum. Düşünme tarzımız, değer yargılarımız. Bunları kişinin kendi seçmelidir. Bir başka kişinin ya da toplumun bu konularda belirleyici olmasına izin veremeyiz. Benim durumumu örnek alalım. Şu anda utanç duymam gereken şeyler yürüyememek, popomu silememek, bazı sabahlar ağlama arzusuyla uyanmak. Aslında bunların özünde hiç de utanç verici şeyler yok. Aynı durum kadınların yeterince ince olmayışı ve erkeklerin yeterince zengin olmayışı için de geçerli. Bunlar kültürümüzün bize empoze etmeye çalıştığı şeyler, inanma. Mori'ye gençliğinde niçin başka bir yere göç etmediğini sordum. Örneğin nereye? Ne bileyim, Güney Afrika olabilir, Yeni Gine, ABD'ye kadar bencil olmayan bir yere. Her toplumun kendi sorunları var, derken Mori kaşlarını kaldırdı. Omuz silkmeye en yakın becerebildiği hareket buydu. Kaçmak bir yol değil, kendi kültürünü yaratmaya çalışmalısın. Nerede yaşarsak yaşayalım, birer Ademoğlu olarak en büyük hatamız uzak görüşlü olmamamızdır. Kim ve ne olabileceğimizi göremiyoruz. Kendi potansiyelimize bakıp var gücümüzle olabileceğimiz tüm şeyleri olmaya çalışmamız gerekir. Eğer her taraf kendi payımı hemen istiyorum diye bağıran insanlarla doluysa o zaman sonuçta her şeye sahip bir avuç insandan ve yoksulların ayaklanıp bunlara el koymasını önleyecek askerlerden ibaret bir ülke haline geliriz. Mori omzumun üstünden arkamdaki pencereye baktı. Bazen bir kamyonun sesi ya da kamçı gibi şaklayan rüzgar duyulurdu bu pencereden. Bir süre komşuların pencerelerini seyretti ve sonra sözüne devam etti. Sorun şu Miç. Çoğu zaman gerçekten ne kadar çok birbirimize benzediğimize inanmak istemiyoruz. Beyazlar ve siyahlar, Katolikler ve Protestanlar, erkekler ve kadınlar. Eğer birbirimize bu kadar benzediğimizi görebilseydik, bu dünyada tek bir büyük insan ailesi olarak mutlu ve huzur içinde yaşayabilmek için çok daha fazla çaba gösterirdik. Ve bu aileyi bir arada tutmak için kendi ailemizmiş gibi de özen gösterirdik. İnan bunun nedenini doğru iyi kavruyorsun. Hepimizin başlangıcı doğum ve sonu ölüm. Ne kadar farklı olabiliriz ki? İnsan ailesine yatırım yap, insanlara yatırım yap. Seni sevenlere ve seni sevdiklerine kendi toplumunu oluştur. Elimi hafifçe sıktı, ben de onunkini güçlüce sıktım. Karnavallarda sıkça rastlanan, çekici kuvvetle indirdiğinizde yukarı çıkan o disko oyunundaki gibi sıcaklığın, Morning vücudunda yavaş yavaş yukarı çıktığını gördüm. Göğsüne, ardından boynuna, oradan yanaklarına ve gözlerine gülümsedi. Yaşamın başında daha birer bebekken başkalarına ihtiyacımız vardır. Ve sona yaklaştığımızda benim durumumda olduğu gibi gene başkalarına ihtiyacımız var. Değil mi? Sesi bir fısıltıya dönüştü. İşin sırrı şu, bu iki durumun arasında her zaman başkalarına ihtiyacımız var. O gün öğleden sonra Connie ve ben O.J. Simpson davasının jüri kararını izlemek için yatak odasına geçmiştik. Mavi takımıyla O.J. ve küçük avukatlar ordusu birkaç adım ötede O.J.'yi demir parmaklar arkasına göndermek isteyen savcılığı, hepsi yüzlerini jüriye dönmüş bu kritik davanın sonucunu bekliyorlardı. Jürinin kararı açıklandığında suçsuz, Connie bir çığlık attı, aman tanrım. O.J. avukatlarla kucaklaşırken spikerler tüm bunların ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyorlardı. Siyahlar adliyenin önünde sokak kutlamalarına başlamışlardı bile. Beyazlar ise restoranlarda şaşkın, şoka uğramış oturuyordu. Her gün çok sayıda cinayet işlenmesine karşın kararın çok büyük önem taşıdığı söyleniyordu. Connie koridora çıktı. Çalışma odasının kapısının kapandığını duydum. Televizyona bakarken gözüm daldı. Kendi kendime, şu an tüm dünya bunu izliyor dedim. Diğer odada Morning koltuğundan kaldırışını duydum ve gülümsedim. Tüm dünya yüzyılın en ilginç davasının dramatik sonunu izlerken benim yaşlı profesörüm tuvaletini yapıyordu. Yıl 1979. Brandia Spor Salonu'nda bir basketbol maçı. Bizim takım bir hayli iyi gidiyor ve öğrencilerin oturduğu tribünlerden "En büyük biziz, en büyük biziz" nidaları duyuluyor. Mori de yakınlarda bir yerde oturuyor. Duyduğu tezahürat onu hayli düşündürüyor. En büyük biziz haykırışları arasında ayağa fırlıyor ve sadece büyük olmanın neresi kötü diye bağırıyor. Öğrenciler onlara bakıyor, ona bakıyor, tezahürat duruyor. Mori muzaffer bir şekilde gülümseyerek yerine oturuyor.